Bu haftanın vaazı Sürt ve Et, Muharimler ve Talebeler, İbraniler bölüm 5, ayet 11'den 14'e kadar.
Evet, bugünkü tekstimiz, bugünkü ayetlerimiz İbraniler mektubundandır. İbraniler 5. bölümden okuyacağız. Biliyorsunuz, bütün İbraniler mektubu yazıldı. Zayıf düşmek üzere olan imanlılara kuraj vermek için. Çünkü baskı olurdu Yahudilerden, iman etmeyen Yahudilerden, İsa iman etmeyen Yahudilerden. Dediler, abi sizin yolunuz neye benziyor? Bakın bizde her şey var, bizde güzel bir din var, böyle ofisyal şeyler var, sizde hani sıra yok. Ve baskı yapardı. Dediler hani İsa Mesih lanetlenmiş bir kişi olarak öldü. Ve siz ona tapıyorsunuz, siz ona Mesih diyorsunuz, siz ona Rab diyorsunuz, olacak şey diyor. Ve böyle baskılar altında imanlılar düşmek üzereydi. Ve çok kişi masolu döndüler, ya çok doğru. Maalesef bizim aramızda dışarıdan baskı gelince, yani bize de çok kişi vazgeçiyor imandan. Ve yani bütün İbraniler mektubunun çoğu diyelim, daha fazla kuraj verici sözler. Ama bazı yerde apostol bunun yazarı başka konuşuyor. Ve böyle bir ayetler şimdi okumak istiyoruz. Onlara her zaman böyle tatlı konuşmuyor. Başka sözler de var. Ve birçok kişi bunu duyunca diyecekler, aa o bizi azarlıyor şimdi. Niçin böyle laflar konuşuyor? Niçin bunu konuşuyor sanki üzerime konuşuyor? Öyle değil. Biz bu ayetleri bakabiliriz bir azarlama gibi. Ama aynı zamanda bakabiliriz onlara bir fırsat gibi. Bunu konuşmuyorum bizim toplantı için. Bunu konuşmuyorum hani belli bir grup insan için. Bu herkese geçerli. Herkes burada bakacak, kendine bakacak. Acaba ben burada ne durumdayım? Okuyorum. İbraniler 5, 11'den 14'e kadar. Bu meseleden için çok şeyler var size söyleyelim. Ama zor olacak. Çünkü seslemek de tembel oldunuz. Şimdiye kadar lazımdı muallimler olasınız. Ama gene ihtiyacınız var. Birisi gelip size Allah sözünden en birinci meselelerini öğretirsin. Size daha süt lazım. Kuvvetli yenti değil. Ve her kim süt içerse o henüz bebektir. Daha doğruluk sözünde pişkin değildir. Kuvvetli yenti gene yetişkin kişileri içindir. Onlar kendini alıştıra alıştıra duygularını çalıştırmışlar ve artık iyi ve kötüyü seçebilirler. Evet, şimdiye kadar after imanlara hep yavaş konuştu, hep onlara yumuşak davrandı. Ama bu ayetlerde sanki onları biraz azalıyor. Niçin bütün bu şeyleri anlattırıyorum size? Niçin bir ihtiyacım var, bir kere daha anlattırayım İsa ne kadar üstündür? Niçin ben bu yani durumlara düştüm? Siz anlamıyor musunuz? Siz lazım bu temaları çoktan bilesiniz. Niçin böyle davranıyorsunuz? Ve şimdi bazı ayetlere bakacağız. Onlara ne söylüyor? Birincisi söylüyor ki, siz seslemekte tembel oldunuz. Seslemekte mühürlüs oldunuz. Seslemek ve dikkat etmek birincisi beraber gidiyor. Seslemek ve dikkat etmek. Mesela sen bir iş yerinde çalışıyorsun. Bütün gün radyo açık. Ve bütün gün radyodan reklamları işitiyorsun. Reklamlarda durmadan telefon numaralar geçiyor değil mi? Burası 88 bilmem ne. Telefon numaraları geçiyor. Akşama kadar sen bir tane telefon numarasını hatırlayacaksın mı? Kimse. Değil mi? Kimse hatırlamayacak bir tek telefon numarası. Niçin? Sen işitmedin mi? Anlamadın mı? Frenski mi konuştular? Hayır, sen çok güzel anladın. Ama kafana daldığı gibi çıktı. Çünkü önem vermiyorsun ona değil mi? Tek bir telefon numarası aklında kalmayacak. Ama diyelim Toto oynadın. Toto oynadın. Ve şimdi radyo açıyorsun, aynı radyo açıyorsun. Ve bekliyorsun rezultatlar çıksın. Aynı radyoda aynı kişi söylüyor rezultatları. Eminim bütün 11 rezultatları hatırlayacağım. Değil mi? Niçin? Ne fark var? Aynı dil, aynı radyo. Fark şu ki reklamlara dikkat etmiyorsun. Ama rezultatlara çok dikkat ediyorsun. Allah'ın sözüne nasıl dikkat ediyoruz? Nasıl sesliyoruz? Çünkü mesela oluyor bu da seslemek için değil mi? Seslemekte tembel oldunuz diyor. Biz acaba Allah'ın sözüne nasıl bakıyoruz ve nasıl sesliyoruz onu? Allah'ın sözüne böyle arkada işittiğim reklamlar gibi mi? Yoksa merakla beklediğim rezultatlar mı gibi? Öyle mi okuyorum, öyle mi sesliyorum Allah'ın sözüne? Kafamda kalacak ya da kalmayacak ondan belli oluyor. Talebeler mektepte öğretmen diktofka yaptı mı? Dikte yaptı mı bir şey, bir tekst? O zaman ben kendim hatırlıyorum öğrenciyken. Ne yapıyorlar öğrenciler? Yani gözleri muallimin ağzından ayrılmıyor. Bir söz kaçırmasınlar. Çünkü sonra hop unutulacak ve yazamayacaklar ve düşük not alacaklar. Evet. Acaba biz Allah'ın sözüne nasıl bakıyoruz, nasıl dinliyoruz onu? Çünkü mesele oluyor bu da dinlemek için. Evet. Mezmur 78 ayet 1 ve 2 şöyle diyor. Dinle ey halkım. Benim öğrettiklerimi kulak ver ağzımın sözlerine. Derin sözler söylemek için ağzımı açacağım. Eski zamanları, saklı meseleleri anlatacağım. Demek imanlı Allah'ın sözünü işitti mi? Olmasın sadece arkada bir müzik gibi. Dinliyorsun, dinliyorsun, dinliyorsun ama hiçbir şey kalmıyor. Merakla beklediğin bir haber gibi. Lazım Allah'ın sözüne sesleyelim. Böyle mi yapıyoruz? Evet, birincisi bu. O zaman böyle bir düşünce var mı? O zaman Allah'ın sözünü anlayacaksın. Çok kardeşler okuyor İncil'i ama diyorlar ki orasını anlamıyorum, burasını anlamıyorum. Niçin? Çünkü birinci faktör şu ki sen Allah'ın sözünü bekleyeceksin, Allah'ın sözünü sesleyeceksin. Böyle merakla, böyle bir sanki bir sünger gibi emek için. İkincisi, bir sadece dikkat etmek, aynı zamanda seslemek ve yapmak beraber gidiyorlar. Yani seslemek ve yapmak ikisi birlikte lazım olsun da Allah'ın sözünü anlayasın. Daha eski imanlar için büyük bir korkunçluk var. Nedir? Bunu zaten biliyoruz. Değil mi? Ve kendim bakarsam benim hayatta aynısı var. Okuyorum İncil'i. Bunu zaten biliyorum. Orasını var okudum. Bunun üzerine komentar okudum. Bunu biliyorum. Bunu biliyorum. Ama mesele başka. Ben okuduğumu gerçekten yapıyor muyum? Yerine getiriyor muyum? Seslemek ne zaman faydalı? Ne vakit seslediğin şeylere göre yaşayasan. Sadece işitip bir şey yapmazsan onun hiçbir faydası yok. Değil mi? İmanın yani hayatı lazım olsun. Bir şey işittin mi o zaman bunu yapıyorum. Bir buyruk gibi. Düşün bakalım. Şef sana bir buyruk veriyor. Anlattırıyor. Aha, çok güzel konuşuyor. Sesi çok güzel. Ama bir şey yapmıyorsun. İkinci. Gene yapıyor. Üçüncü. Beşinci. 10 defa anlattırıyor sana. Çok güzel konuşuyor. Öyle değil mi? Yani bu şef ne yapacak seni? Çok uzun çalışmayacaksın bu işte. Değil mi? Allah'ın sözü bizi böyle konuştu mu? Biz bunları yani şefimizden bir söz gibi kabul ediyor muyuz? Evet. Okuyoruz Yakup 1, 23, 25'e kadar. Ama o sözü diyor yerine getirenler olun. Değil sadece işitenler. Onlar kendi kendilerini aldattırıyorlar. Çünkü kişi sadece sözü işiten biri ise ama onu yerine getiren biri değilse o vakit öyle bir adama benziyor ki kendi yüzünü aynada görüyor. Adam kendini görüp yoluna devam ediyor ve dakikada unutuyor nasıl bir adam olduğunu. Ama her kim gözlerini eksiksiz serbestlik kanununa dikerse ve onda devam ederse ve çabuk unutan bir işitici olmazsa ama işi bitiren biri ise işte o adam her yaptığı işinde bereketlenmiş olacak. İki kişi karşılaştırıyor bunu. Birisi aynaya bakıyor, görüyor kendini ama bunun üzerinde bir şey yapmıyor. Kadınlar siz görüyorsunuz aynada saçlarınız dağınık. Yani gözleriniz böyle ne buruşuk, makyaj hiç yerinde değil. Görüyorsun kendini aynada, aha ben buyum diyorsun ve sonra ne yapıyorsun? Çıkıyorsun olduğu gibi sokağa. Hangi kadının aklına gelecek böyle yapsın? Olamaz değil mi? Kendini gördükten sonra ne yapıyorsun? Bir değişiklik yapıyorsun. Ve Yakup da aynı diyor. Birçok kişi Allah'ın sözüne bu aynaya bakarmış gibi bakıyorlar. Görüyorlar kendilerini, ben ne haldeyim ama sonra hiçbir değişiklik yok, bir hareket yok. Ve bu da işte Yakup çok güzel söylüyor ki, böyle hayatta bereket bekleme. Ama eğer kalkıp da kendini görürsen ve sonra dersen, aha bu var, bu var, bu var ve bunları lazım değiştireyim, ben de, değil onlar değişsin ama ben de, ondan sonra ne oluyor? Burada bir söz var. O adam her yaptığı işinde bereketlenmiş olacak. Allah'ın bereketini arıyoruz. Ve burada bir formula var. Burada bir reçete var. Nasıl bu bereketi kazanacağız? Allah'ın sözünü okuduğun zaman ne kadar anlarsan kendini bunun üzerinde hayatında değişiklikler yap. Evet. Şimdi baktık. Seslemek ve dikkat etmek beraber gidiyor. Seslemek ve yerine getirmek, yapmak beraber gidiyor. Üçüncü bir şey seslemek ve anlamak beraber gidiyor. Ne yazık çok şeyleri belki duyuyoruz ama anlamıyoruz. Ben var konuştuğum imanlılardan, bakıyorsun onların gözlerine aha aha aha deyip anlıyorsun ki hiçbir şey anlamamışlar. Allah'ın sözünü gerçekten anlıyor muyuz? Doğru biçimde seslenmezsen duyduğun şeyler anlamaz olacak. Yeremya 6 ayet 10'dan şöyle diyor. İşitsinler diye kiminle konuşayım, kimi uyarayım? Kulakları tıkalı, işitemiyorlar. Rabbin sözünü aşağılıyor, ondan hoşlanmıyorlar. Yeremya bunu kendi halkına söylüyor. Allah'ın sözünden yani hoşlanmıyorlar. Ne demek bu? Bu da aslında yazmıyor kulakları tıkalı. Bu da yazıyor, orijinal tekste yazıyor ki kulakları sünnetsiz. Tabii bir benzetme bu. Demek temiz değil. Allahsız halkların kulakları gibi. Allahsız halklar nasıl dikkat etmiyorlar Rabbin sözüne? Sözde onun halkı olan kişiler bile Allah'ın sözüne dikkat etmiyorlar. Onun için bir şey anlamıyorlar. Demek var imanlı, onun kulakları imansızların kulakları gibi. Allah'ın sözünü işitiyor ama anlamıyor. Çünkü zaten niyeti yok onu yerine getirsin. Tamam mı? Onun için sözlerimiz, Allah'ın sözleri bize hani diyor ki anlamsız kalıyor. İnsan dört toprak meselesini hatırlıyoruz. Matta 13'te. Değil mi? Dört çeşit toprak var idi. Tohum her bir toprağa düşüyor. Ama sonrası ne? Sonrası önemli. Allah'ın sözü tohumdur. Allah'ın sözü her bir kişiye ekiliyor. Ve ben eminim bu dört kişi burada sanki kendini imanlı sayan kişiler. Bunlar değil dünyadan. Bunlar hepsi diyor ki ben Hristiyanım, ben imanlıyım, ben Protestanım, ben Evangelistim. Evet ama bunların arasında diyor dört çeşit toprak var. Dört çeşit kişi var. Ve burada birinci kişi şöyle diyor. Var kişi krallığın haberini işitiyor ama anlamıyor. O zaman kötü olan gelip o adamın yüreğine ekilmiş olanı çalıyor. Yol kenarına ekilen tane işte budur. Birinci toprak budur diyor. Yüreğimiz sert ise, çünkü yol kenarı bu demektir. Ne demek yol kenarı? Basa basa orada ne olmuş? Sert olmuş. Değil mi? Artık bu tohum geliyor bu toprağın üstüne. Ama sadece yukarıda kalıyor. Derinliğe inmiyor. Allah'ın sözü insanın sadece böyle en sıva tarafına dalıyor. Derinliğe dalmıyor. Evet, ondan sonra bizim yüreğimiz böyle sert ise Rabbin sözünü anlayamayacağız. Mesela burada anlamak için ve anlamadıktan sonra Rab kendi sözünü bizden alıyor. Madem seslemiyorsun, niçin seninle uğraşıyorum? Ve kişi en sonunda hiçbir şeyi duymaz bile. Evet, demek Allah'ın sözünü anlamak için okumuşluk lazım değil. Yani mektep bitirmek lazım değil. Çok büyük bir diploma almak lazım değil. Ama ne lazım? Yumuşak ve temiz bir yürek lazım. Bu oldu mu sen de Allah'ın sözünü anlayacaksın. Bu olmadı mı ne kadar da ayet oku Allah'ın sözünü anlayamayacaksın. Maalesef çok imamlarla var konuştuğum. Okuyorlar İncil'i çok en detaylarına ama Allah'ın sözünü daha anlamamışlar. İsa Mesih'in haberini daha anlamamışlar. Okuyorlar sadece böyle bir merak için. Evet, birincisi buydu. Bu da İbrahimler'deki siz seslemek de tembel oldunuz. Birincisi Allah'ın sözünü seslemek ve anlamak lazım. Ve bu da zayıflığınız var diyor. İkinci mesele 12a, ayet 12a diyor ki siz daha provoklasniksiniz. Yani daha birinci sınıftasınız. Şimdiye kadar lazım da muallimler olasınız diyor. Ama gene ihtiyacınız var. Birisi gelip size Allah sözünden en birinci meselelerini öğretirsin. Ne diyor? Şimdiye kadar lazım da muallimler olasınız. Yani muallim olmadınız. Siz daha öğrencisiniz ve en birinci, en düşük klastasınız, sınıftasınız. Evet, normal bir imanın hayatında bir ilerlemek var. Talebeden muallim durumuna geçmek lazım. Normal bir imanlı hayat budur. Rab bizi bunun için kurtardı. Bunu biz bekliyor bizden. Okuyorum 2. Timoteus 2, ayet 2. Çok bilinen bir ayet. Birçok şahitlerin önünde benden çok şeyler işittin diyor Paulus. Kime? Timoteus. Bunları sadıkan kişilere emanet et. Ve onlar da bunları başkalarına öğretilmeye hazır olsunlar. Bu da bir zincirleme var. Pavlus yazıyor kendi talebesine, Timoteus tamamen, ve diyor ki, benden çok şeyler işittin. Ve şimdi sen onları başkalarına emanet et ki onlar da başkalarına öğretirsinler. Burada bir zincir var. Birinci halka Pavlus'un kendisi. İkinci halka Timoteos. Üçüncü diyor, sadıkan kişileri bul. Ki benden işittiğin sözleri olduğu gibi onlara öğrettiresin. Ve dördüncü olarak onlar da aynı sözleri dördüncü pokoleniye gibi, dördüncü kuşak gibi başkalarına anlatırsınlar. Demek herkes önce bir öğrencidir. Pavlus'un kendisi önce bir öğrenciydi. Değil mi? Evet, sonra muallim durumuna geçiyor. Muallimden İsa'nın bütün öğretişini alıyor. Ama zaman geçtikçe aynı şeyleri başkasına teslim ediyor. Yani kendisi bir muallim oluyor. Bu Allah'ın sırası. Onun için seni kurtardı. Onun için sen bugün buradasın. Bu zincirlemenin içinde sen neredesin? İbraniler mektubunda 5-12 diyor ki siz lazım şimdi çoktan yani muallim durumuna geçmiş olasınız ama maalesef ne oluyor? Ben sizi bir daha aynı şeyleri öğrettiriyorum. Nasıl ya? Düşünelim bakalım. Bir devlette mekanikler yani ustalar hiçbir çırak yetiştirmiyorlar. Artık kimse o zanaatı öğrenmiyor. Ne olacak? O devlette arabalar bozulacak ve yok kimse onları düzeltesin, yapsın, tamir etsin. Değil mi? Evet, toplantılar da sanki aynısı oluyor. Pastör kişileri yetiştirmiyor ve o yaşlandı mı ya da öldü mü ya da günaha düştü mü ne oluyor? Bu pastörle birlikte bütün kilise yok oluyor. İsa inancı o yerde duruyor, ilerlemiyor. Onun için bu zincirleme olayı. Öğrenciyken muallim oluyorsun. Bu çok önemli. Nasıl bakıyoruz her halde kızan olsun değil mi? Herkes istiyor kızan olsun. Benim soyum bitmesin. Bizim adımız bitmesin mahallede. Aynı bunun gibi imamda da aynı mesele var. İstiyoruz yani İsa Mesih'in öğretişi kaybolmasın. Ve onun için lazım herkes öğrenci durumdan öğretmen, muallim durumuna geçsin. Evet, şimdi bu temada bir laf var mahallede. Herkes duydu. Ne olacak? Papaz mı olacak? Bu laf ne demek? Papaz mı olacak? Bu laf sanki böyle aşağılayıcı bir söz demesi fazla okuma. Çok kitap okudun mu aklını kaçıracaksın. Papaz mı olacaksın? Benim cevabım evet papaz olacaksın. Evangelist papaz olacaksın. Bizim amacımız bu. Biz istiyoruz çok papazlar olsun. Büyük kara rubalı, sakallı, uzun saçlı. Ama herkes bu ruhsal işini bilsin ve yapsın. Bunu benim fikrim değil. Bunu herhangi bir pastor düşünmedi. Allah'ın sözü bunu öğrettiriyor. Allah'ın sözü çok önemli sayıyor. İman ve bilgi de büyüsün. Kolosu 1.10 şöyle diyor. Her iyi işte yemiş getirirseniz, bu iyi işle için konuşuyor, ve Allah bilgisinde büyüyesiniz diyor. Buna birlikte gidiyor. İyi iş yapıyor musun? O zaman aynı anda Allah bilgisinde büyümek istiyoruz. Kolosler 2 ayet 7 şöyle diyor. Size nasıl öğretilmişlerse onda yani Mesih'te sağlam kök salıp büyüyün ve imanınızda kuvvetlenin. Hangi akılsız bir çiçek ekiyor ama beklemiyor o büyüsün? Olamaz. Biz bir çiçek ektik mi bekliyoruz büyüsün. Yani bunun gibi Allah'ın sözü diyor ki ben bekliyorum hani her bir imanlı büyüsün. Kök salmaktan büyüyeceksin. Ne demek kök salmak? Allah'ın öğretişini daha derin alıyorsun. Ve ne demek büyümek? Demek dışarıda da daha fazla bilgin olacak ve bu bilgiyi başkalarla paylaşacaksın. 1. Petrus 2 ayet 2 şöyle diyor. Allah'ın sözü temiz sütü benziyor. Siz de yeni doğmuş bebekler gibi o sütü özleyin. Niçin? Öyle ki onunla kurtuluşta büyüyeseniz. Daha fazla imanlarda böyle bir anlayış var ki bir kere kurtuldun mu, kurtulmuşluğunu diyelim, kurtuluşunu kaybetme. Sanki saklanacak bir mal gibi aman kimse çalmasın bizden. Allah'ın bakışı, Allah'ın sözü bize başka bir bakışı veriyor. Diyor ki kurtuluş değil böyle saklanacak bir mal gibi ama büyüyecek bir çiçek gibi. Canlı bir şeydir. Lazım büyüyesen. Yoksa bir hastalık var. Evet. 2. Petrus 1.5'te diyor ki imanınıza iyi tabiatler katasanız ve iyi tabiatleri gene bilgi katasanız. Bana mı konuşuyor? Allah'ın sözü benim için mi? Bunu söylüyor. Bilgi katayım, daha fazla öğreneyim. Birçok kişiyle bu temalara gelince diyorlar ki, aa bana sıkıcı geliyor. Sıkıntılıyım. Oturup okuyamam. Tamam, arasında bir iki ayet okuyacağım ama toplantıya gidiyorum ya. Sen hepten okumamış bir kişi değilsen, sende fırsat var, öğrenesin. Ve sen alfabeyi az bu kadar bile bilmezsen, acaba değmez mi öğrenesin bunu? Rab için daha fazla Allah'ın sözünü öğrenesin diye. Evet, ama okumuşluğum yok. Ya da başka bahane. Rab sevgi istiyor, değil bilgi. Bilgi insanı gururlu yapıyor. Böyle laflarla bakıyoruz, asıl temadan kaçalım. Hayır, Rab bu bilgiyi aşağılamıyor. Rab burada başka bir bilgi için konuşuyor. Bu nasıl bir bilgi biliyor musunuz? Bu bilgi, hani Allah'ı görmek bilgisi. Aha, ben Allah'ı gördüm, ben rüya gördüm, ben cennete gördüm, ben cenneti gördüm. İşte bu bilgi. Yani bu insanı gururlaştırıyor. Ama Allah'ın sözünü okumak, hayır, seni gururlaştırmıyor. Acaba şoför kağıdını almak için en cahil adam ne yapacak? En cahil adam uğraşacak, kendini sıkıyor, okuyup çiziyor, gece gündüz listofkalara bakıyor, ezberliyor onları. Yani var gördüm bunu. Şaşıyorum. Bu da adam yok hayatında bir kitap okudu, bir gazete okuyamıyor, bir meslek okuyamıyor. Yani iki bukla sanki iki söz birleştiremiyor. Ama bir araba kağıdı almak için elden geleni yapıyor. Daha fazlası, şaşıyorum. Neden bu bilgi? Peki, neden İncil'i öğrenmek için aynı onun kadar uğraşamıyor? Ne fark var? Bir araba kağıdı bizi daha mı değerli? Niçin yani o zaman demiyoruz yani entelektüel mi yapamıyorum? Evet, eminim bir kişi gelip bize para teklif etsin ve desin İncil dersleri öğrenirseniz size ayda 200 lira vereceğim. O zaman demeyecek mi? Ama bende okumuşluk yok. Herkes diyecek, aa yapacağım, geleceğim. Ve yoksa da sıkacak kendini. Öyle değil mi? O kadar, hani o kadar açık bir mesele. Ama biz sadece Mesih'in sevdiğimiz için aynı o kadar ciddilik gösterebilir miyiz? Neden cahat etmeyelim, neden uğraşmayalım? Ama onu sevmeyi öğrendik mi, bize daha kolay gelecek bu mesele. Evet, demek değil sadece sıkalım kendimizi, ama sevelim Allah'ın sözü. Mezmur 119, ayet 97'den 104'e kadar şöyle konuşuyor. Bakın Davut, daha hiç yeni ayet yoktu. İsa'yı tanımazdı. Ama bak ne diyor. Ne kadar severim senin kanununu. Bütün gün onu düşünürüm. Düşmanlarımdan daha akıllı oldum senin buyrukların sayesinde. Çünkü onlar her daim aklımdadır. Bak, bütün ustalarımdan daha çok biliyorum. Çünkü senin öğrettiklerinin üzerinde düşündüm. Yaşlılardan daha akıllıyım. Çünkü uyarım senin emirlerine. Sözlerin ne kadar tatlı geliyor damağıma. Ağzımda baldan daha tatlı. Senin emirlerin sayesinde anlayışlı oldum. Onun için nefret ederim bütün yalancı yollardan. Bakın, Davut ne kadar büyük bir özlemle, ne kadar sanki sevgilisini anlattırıyor. Ama mesele olmuyor bu da bir kadın için. Mesele oluyor bu da Allah'ın sözü için. Allah'ın sözünü o kadar seviyor, o kadar zevk alıyor, o kadar büyük bir önem taşıyor onun için. Şaşıyorum. Bizde o kadar fırsat var, bizde o kadar daha fazla bilgi var ve çok az bu bilgiyi sanki kullanıyoruz. Devam ediyoruz. Üçüncü mesele, after bu da diyor ki, İbrahimler 5. bölümde ayet 12'den 14'e kadar, sizi daha süt lazım, kuvvetli yenti değil. Daha süt lazım, kuvvetli yenti değil. Elbette mesela orada da bir bebek için. Yeni doğmuş bir bebek anlamıyor patatesten, anlamıyor yumurtadan, anlamıyor kaşkaval ve peynirden. Ne lazım ona? Süt. Başka bir şey bilmiyor. Değil mi? Bebek ve büyümüş kişi arasındaki farkı burada konuşuluyor. Bebek olmak kötü değil ama bebek kalmak kötüdür. Değil mi? Hepimiz bebek idik bir vakit ama hiçbirimiz bebek kalmadı. Biz bebek kalsaydık sanıyorum anamız babamız razı olmayacaktı bizde. Ve aynısı imanda da var. Bebek olmak, imanda bebek olmak elbette güzel bir şey. Ama bebek kalmak güzel bir şey değil. Evet, az önce bu ayeti gördük. 1. Petrus 2:2. Allah'ın sözü diyor, temiz sütü benziyor. Siz de yeni doğmuş bebekler gibi o sütü özleyin. Bu ayet konuşuluyor. Bu da yeni vaftiz olanlara. Bu durumda Petrus'un sözleri geçerli. Bir talebe hep birinci klasta, birinci sınıfta kaldı mı rezillik oluyor. Ama insan hep bebek kaldı mı daha fazla lisede rezillik, onda bir hastalık var diye kabul ediyoruz. Demek daha da korkunç bir şey. Az önce konuştu, pırvı klasına geçiyor, şimdi konuşuyor bebek kalmak için. Her insan süt içmekle başlıyor ama orada kalmıyor. Usul usul daha ağır yetileri deniyor. Acaba anası deniyor mu? Acaba kaldıracak mı? Acaba yiyecek mi? Ve bunun gibi Allah'ın sizin öğrettilenler kişileri gittikçe daha ağır öğreticileri, daha ağır hakikatleri sanki besliyor. Acaba bakalım bunları kabul edebilirler mi? Evet, süt ve et aslında ne demek oluyor? Yeni imanlı kişi, onda çok sevgi var diyorlar, değil mi? Aa, çok büyük sevgi var, yeni imanlı. Ama daha bilmiyor nasıl hayatını değiştirsin, nasıl hayatını hani düzeltirsin, nasıl yeni bir kişi olsun. Korintliler, 2. Korintliler 3, 1'e kadar şöyle diyor. Kardeşler, ben de sizi konuşurken ruhça yaşayanlara gibi konuşamadım. Ama beden düşüncesiyle yaşayanlara gibi konuştum. Sanki Mesih'te bebek olanlara konuşurmuş gibi konuştum. Size süt içirdim, size etten besleyemedim. Çünkü daha onu yemeye hazır değildiniz. Şimdi bile hazır değilsiniz ki. Çünkü hala beden düşüncesi içindesiniz. Madem aranızda kıskanmak ve çekişmek ve ayrışmak var. 1. Korintliler 3, 1'den 3'e kadar. Evet, ana sütü içinde çok şeker var. Çok fazla şeker var ana sütün içinde. Ve onun için bebeğin ağzına tatlı geliyor. Aynı onun gibi yeni imanlılar hep şeker istiyorlar. Hep şekerli öğretişler istiyorlar. Allah iyidir, İsa seni seviyor, bütün günahlarını affediyor, Allah seni evlat yerine kabul etti, Allah senin her bir ihtiyaçlarını karşılayacak. Böyle temalarla uğraşıyorlar. Ve maalesef Bulgaristan'da karşılaştığım imanlıların çoğu bu temalarla kalıyorlar. İstemiyorlar başka temalara girsinler. Çünkü süt budur. Fazla bir şey girmiyor. Alsalar da kusacaklar onu. Yani çıkaracaklar onu. İstemiyorum, beğenmiyorum. Olamaz diyecekler. Ama bazı temalar var. Zamanla nasıl bebek büyüyorsa artık bu tema, bu az önce saydığım temalardan uzaklaşıyoruz. Tamam, gökteki babamız bizim her ihtiyacımızı karşılayacak. Tamam, çok doğru. O senin her günahını bağışlayacak. Tamam, çok doğru. İyidir. Günahlarını affediyor ve seni evlat yerine kabul ediyor. Ama başka ayetleri hiç okumuyor musun? İsa başka sözler de söyledi. Mesela Luka 9:23 diyor ki, bir kişi benim arkamdan gelmek isterse kendi canından kopsun. Her gün harçını yüklensin. Harç ne demek? Harç değil bir acı. Hani bazı hastalıkların olacak, sıkıntı olacak. Harç demek ölüm. Sen kendini ölü sayıyorsun. Ben yokum ortada. Şeytan geldi mi diyeceksin, ben yokum, ben öldüm. Başka bir söz, Matta 8:20. Tilkilerin barınacak yerleri var. Gökteki kuşların da yuvaları var. Ama insanoğlu yok nereye başını koysun. Ne demek bu? Değil bu kavramı. İsa hep her bir gece bir ev buldu, nerede kalsın? Ama benim evim yok diyor. Ben yabancıyım. Kendi mahallemde yabancıyım. Kendi kasabamda yabancıyım. Aa, bunu istemiyoruz. Değil mi? İstiyoruz bizimkilerle birlikte kalalım. İstiyoruz hani aman mahallenin sırasından çıkmayalım. Aman bize yan bakmasınlar demesinler laflar. Başka bir söz. Matta 8:22. Başka bir öğrenci İsa dedi. Efendimiz izin ver de en peşin gidip babamı gömeyim. Ama İsa ona dedi. Sen benim arkamdan gel. Ölüleri bırak. Kendi ölülerini gömsünler. Nasıl? Babamı bırakayım da İsa'nın peşine gireyim. Öyle mi? Bunlar süt değil artık. Bunlar başka öğretişler. Bunlar yani yavaş yavaş et durumuna gelen kişiler ancak bu ayetleri anlayabilir. Yetişkin bir imanlı nasıl olacak? Son söz bu da şöyle geçiyor. Onlar diyor kendini alıştıra alıştıra duygularını çalıştırmışlar ve artık iyi ve kötüyü seçebilirler. Burada bir söz var. Biz bunu tercüme yaparken şaşırdık. Ne yazalım var ya? Çünkü mahallede pek geçmiyor. Vicdan. Vicdan nedir? Svest Bulgarcası. İyi. Sözünü anlıyoruz ama bu söz artık yok ortada. ve bir söz kaybı oldu mu? Bu sözün yani aslısı da o, bu aslı şey de yok oluyor. Söz, vicdan. Vicdan kaldı bir kız adı gibi. Ama öbür türlü vicdan ne demek? Duygu, duygu kaldı. Başka bir şey yazamadım. Niçin? Çünkü mahallede vicdan yok. Mahallede yok bir düşünce. Ben yaptım, ben suçluyum. Hayır, kesinlikle. Ben daha görmedim mahallede bir kişi bunu iskeno, yani yürekten kabul etsin. Her zaman başkası suçlanıyor. %100. Her zaman başkası suçlanıyor. İmanlılar da dikkat etmezse aynı reflekslere devam ediyor. Bu da İbrahimler Mektubu'nda 5. bölüm çok güzel diyor. Vicdanını, duygularını çalıştırmışlar, geliştirmişler. Demek ki ben imanlı olduktan sonra daha hassas oldum. Doğru ve yanlış nedir? Daha fazla fark ediyorum ve gittikçe daha fazla uğraşıyorum doğruluk için yani. Onlar diyor kendini alıştıra alıştıra duygularını çalıştırmışlar. Arkadaş sen böyle misin? Kendin için bunu kabul ediyor musun? Kendin için bunu şahitlik yapıyor musun? Ben artık daha titizim, daha hassasım yani haksızlığa karşı. Değil başkalarının yaptıklarına, kendi içindeki haksızlıklara karşı. Evet, bebek imanlı daha fazla kendini düşünüyor. Bebek imanlı daha kendi keyfini, kendi faydasını, kendi canını düşünüyor. Öyle değil mi? Bebek kadar egoist bir kişi yok. Bebek sormuyor, sende var mı para, pampers alasın, sende var mı para, yemek alasın, sende var mı hani sinir, var mı sende ya yeterince kuvvet, onu besliyorsun. Hayır, işine girmiyor. Dakikada istiyorum. Öyle değil mi? Evet, bebek imanlılar da aynı. Bebek imanlılar da aynı. Ona hiç başkalarını düşünmüyorlar. Dakikada istiyorum. Benim duygum, benim canım, benim ihtiyacım. Şu anda bunu istiyorum. Süt içen bebek imanlılar böyle. Bebek imanlı soruyor, ne kadar lazım yapayım da gene kurtulayım. Anlıyor musun? Yani soruyor, ne lazım yapayım da Allah beni uğratmasın. Yetişkin imanlı soruyor, Rab için daha ne kadar fazla yapabilirim diye soruyor kendine. Görüyor musun ne fark? Bebek imanlı diyor ki, nasıl yaşayabilirim de gene kurtulayım. Öbürü türlü yetişkin imanlı diyor ki, ben istemiyorum kendimi yaşayayım. Nerede fırsat var Rab için daha fazla yapmaya? Bebek imanlı topluluk için bir yüktür. Bebek imanlı hani topluluğun gücünü emiyor. Hep bir kişi lazım onlara gitsin. Hep bir kişi lazım onunla uğraşsın. Hep bir kişi lazım ona teselli versin. İyi güzel ama kim verecek ya? Eğer bütün toplantı bebek ise kim kime teselli verecek? Kim kime akıl verecek? Kim kime besleyecek? Aynı bunun gibi bebek imanlılar topluluğa yüktür. Başkaları lazım onu taşısın. Ama yetişkin imanlı toplantı için bir işçidir, yük değildir. Kendisi başkalarını taşıyor. Onun omuzunda sanki başkaları yani taşınıyor. Evet, bu sözlerin burada bitirmek istiyorum. Yani bakın ne diyor? Eğer sen kendini geliştirmişsen, bir doğruluğu anlıyorsun, senin vicdanın gelişmiş ise daha fazla, o vakit artık bebek durumda kalmayacak. Evet, Rab bizi burada kuraj veriyor, yani büyümek için. Rab kuraj veriyor burada, imanlı hayatımız olmasın bir garada, bir çakalla gibi bir bekleme odası. Hani herkes bekliyor, tren gelsin, gitsin de geldi gidelim. Hayır, imanlı hayat olsun, canlı, büyüyen bir şey. Rab sizin olsun.